Item 14, Maceracılar, Wilbur Smith, sayfa 195. Bruce İngilizce konuşan iki çavuşu Wally'nin yanına verdikten sonra kalan jandarmaları çabucak iki gruba ayırdı. Ondan sonra da el bombası dolu asker çantalarını dağıttı. Tek sıra halinde bayırdan aşağıya inmeye başladılar. ''Bruce, seni burada bırakıyoruz Henry,'' diye fısıldadı. ''Hemen silaha sarılma. Benim el bombalarımı bekle.''
''Peki, oldu. Bu işi biliyorum.''
Bruce, ''tarihin açık olsun.'' dedi.
Wally, ''canın cehenneme yüzbaşı Curry,'' diye karşılık vererek uzaklaştı.
''Gel Rafi.'' Bruce adamlarını kıyıdan bataklığa soktu. O anda çamurlu pis sular dizlerine dek çıktı. Sağa gitmeye çalışırlarken çamurlu sular önce bellerine, sonra da koltuk altlarına yükseldi. Adamlar ilerlerken çamurlar onları yutmak ister gibi sesler çıkarıyor, pis kokulu bataklık gazlarını kusuyorlardı. Sivrisinekler yoğun bir bulut gibi Bruce'un yüzünün çevresine toplandılar. Soluk alırken sivrisinekler ağzına kaçıyor, göz kapaklarına konmamaları için durmadan göz kırpıyordu. Miğferinin altından süzülen ter kaşlarına asılıp kalıyor, bataklık otlarının kökleri ayaklarına takılıyordu. Çok ağır ve zorlukla ilerleyebiliyorlardı. Bruce zaman zaman yüksek bataklık otları yüzünden kasabayı da gözden kaybediyordu. 15 dakikayı aşkın bir süre ışıkları göremez oluyordu. Oysa Bruce bu alevlere bakarak yol almaktaydı. Ancak bir saatte Port Reprieve'in açığından dolaşabildiler. Bruce hala beline dek bataklık içinde olmasına karşın dinlenmek için durdu. Tüfeğini başının üstünde tutmaktan kolları iyice ağrımış ve uyuşmuştu.
''Rafi, şu anda bir sigara çok iyi olurdu doğrusu patron,'' dedi.
''Ben de öyle düşünüyorum Rafi.'' Yüzünü ceketinin koluyla sildi. Alnında ve göz çevresinde sivrisinek ısırıkları ateş gibi yakıyordu.
''Yaşamını kazanmak için ne iş?'' diye fısıldadı. ''Rafi, eğer sağ kalırsan talihlilerden biri sayılacaksın,'' diye karşılık verdi. ''Bana kalırsa yarın sabaha dek ölenler olacak.''
Fakat ölüm korkusu vücutlarının yorgunluğu ve rahatsız durumları yüzünden unutulmuş gibiydi. Bruce neredeyse savaşa gittiğini bile anımsayamayacaktı. O anda bileklerinden içeriye girip bacaklarına doğru çıkan sülükler onu daha çok endişelendiriyordu. Sülükler bu gidişle kasıklarına da erişebilirlerdi. O anda fermuarlı pantolonların çok daha kullanışlı olduğunu düşünmekten kendisini alamadı.
''Buradan gidelim Rafi,'' diye fısıldadı. ''Adamlarına sessiz olmalarını söyle.''
Usul usul kıyıya yaklaşınca su yine dizlerine indi. Ama artık ilerlemek daha gürültülü oluyordu. Dizleri herkes suyu yararlarken şıkırtılar duyuluyor, bataklık otları onlara sürünerek hışırdıyordu. Bataklığın üstündeki beton geçide geldiklerinde saat 2'ye yaklaşıyordu. Adamları bataklık otlarının arasında çömelir bırakan Bruce, usulca bataklığın üstündeki beton geçidi izledi. Kasabanın kıyısındaki kuru topraklara varana dek iki büklüm ilerledi. Haydutlar herhangi bir yere nöbetçi dikmeye gerek görmemişlerdi. Çatırdayarak yanan evler dışında kasabada ses çıkmıyordu. Anlaşılan oradakiler iyice içip sızmışlardı. Bruce geri dönerek adamlarını çağırmaya gitti. Beton yoldan geçtikten sonra onları kasabanın eteklerine yaydı. Askerler ikişer ikişer bekleyeceklerdi. Bu işin daha başında askerleri tek başına bırakmamak gerektiğini öğrenmişti. Bir Afrikalı'nın cesaretini en çok kıran şey tek başına kalmaktı. Hele gece vakti hortlakların dolaştığı sırada onlar yalnızlıktan pek korkarlardı. Bruce her çifte dikkatle emir verdi. El bombalarını duyunca caddedeki ya da penceredeki herkese ateş edeceksiniz. Yol boşalınca oradaki binaya sokulacaksınız. Her eve bomba atın ve Teğmen Henry'nin öbür yönden gelecek adamlarını bekleyin, anladınız mı?
Anlaşıldı.
Dikkatli ateş edin, her an nişan alın. O köprüde yaptığınız gibi rastgele kurşun sıkmayın. Tanrı aşkına oradaki tankere de ateş etmeyin. Eve dönebilmek için ona gereksinmemiz var.
Bruce kolundaki fosforlu saate bakınca 3 olduğunu gördü. Yani trenden ayrılalı 8 saat olmuştu. Bruce'un son uyumasından beri de 22 saat geçmişti ama yorgun sayılmazdı. Sadece vücudu sızlıyor ve gözleri yanıyordu. Bununla birlikte kafası çok iyi çalışmaktaydı. Fort Reprieve'in eteklerinde alçak ağaçlar ve dikenlerin arasına Rafi'nin yanına uzandı. Rüzgar yanan kasabanın dumanlarını onlara getiriyordu. Bruce yorgun değilim diye düşünüyordu. Çünkü ölümle başka bir randevuya gidiyorum. Kendi kendine korku tıpkı bir kadına benziyor dedi. Onun pek çok yüzü ve sesi var. O kadın ve ben de erkek olduğum için daima ona dönmem gerekiyor. Ancak bu kez randevudan kaçınmama olanak yoktu. Bu kez kasıtlı onu arıyorum. Onun şeytan ruhlu bir dişi olduğunu biliyorum. Ona sahip olduktan sonra sarsılacağımı, midemin bulanacağını da biliyorum. O zaman bu son diyeceğim, bir daha asla olmayacak. Ama bu arada yeniden ona gideceğimi de kesinlikle bileceğim. Ondan nefret edeceğim ve korkacağım. Fakat yine de onu arayacağım. Onu bulmak için dağlara çıktım. Dutoy Kluf cephesine, Turret kulelerine, ağlama duvarına, şeytan dişine gittim. Orada bekliyordu. 600 metre derinliğinde sarp bir uçurumu oluşturan taştan bir giysi giymişti. Yüzünde çarpan rüzgarın sesiyle çığlıklar atıyordu. Sonra Sarp Bragg'de ayak altında kırılan buzlar gibi uyumlu bir şıkırtı halini aldı. Paralanan kaya ellerimin altında kımıldanırken o boş kalan bir naylon ip gibi fısıldıyordu. Onun ardı sıra Sabi ve Kuangva kıyılarındaki Jesse otlaklarına gittim. Orada yaralı bir yaban öküzü kılığına girmiş, ağzından kan damlayarak bekliyordu. Onun kokusu da benim terimin ekşi sert kokusuydu. Tadıysa ağzıma gelen çürük domates tadını andırıyordu. Onunla karanlık bir köprüde karşılaştık ve gözleri süngerler gibi parlıyordu. Ama bu gecekinin tersine benim isteğimle olan bir karşılaşma değildi o. Beni zorlamıştı. Ondan nefret ediyorum. Fakat o bir kadın ve ben de bir erkeğim. Bruce kolunu kaldırarak saatini görmek için bileğini çevirdi. Saat 4:15 var Rafi. Gidip bir bakalım.
İyi fikir patron.
Rafi karanlıkta beyaz dişlerini göstererek güldü. Kendi kalbi bir savaş davulu gibi çarptı ve ağzı iyice kuruduğu için gerçeği bilmek isteyerek birden sordu. Korkuyor musun Rafi?
Patron, bazı sorular erkeklere sorulmaz.
Rafi ağır ağır kalkarak öne doğru eğildi.
Gidip çevreye bir bakalım.
Birlikte çabucak kasabaya daldılar. Yolu izleyip çitlerin binaların gölgelerine gizlenerek yürüdüler. Gözleriyle her yanı araştırıyorlardı. Kesik kesik solurlarken sinirleri iyice gerilmişti. Sonunda otele eriştiler. Pencerelerde hiç ışık yoktu. Terk edilmişe benziyordu. Fakat Bruce ön varandaya serilip uykuya dalmış olan insanları seçti. Orada kaç kişi var dersin Rafi?
Bilmiyorum. Belki 10-15.
Rafi'nin sesi soluktan farksızdı.
Kalanlar içeride olacaktır.
Kadınlar nerede acaba? Onlara dikkat etmelisin.
Kadınların çoktan öldüğüne inanabilirsin.
Pekala, öyleyse arka yana dönelim. Bruce derin bir soluk alarak alevlerin aydınlattığı 6 metre genişliğindeki açık sokağı çabucak açtı ve otelin köşesine geldi. Gölgeye sığınıp durunca yanı başında duran Rafi'yi hissetti. Salona bir bakmayı istiyorum. Bana kalırsa çoğu orada olmalı diye fısıldadı. Rafi bunu kabul etti.
Sadece 4 yatak odası var. Subaylar yukarıda, kalanı da salonda olabilir.
Bruce çabucak köşeyi dönünce ayaklarına yumuşak bir şey takıldığı için tökezlendi. Bunun ayaklarının dibinde kımıldadığını hissetti. Dengesini korumaya çalışarak telaşla Rafi diye fısıldadı. Duvarın yanında toprağa yatmış bir adama takılmıştı ayakları. Adamın çıplak göğsüne vuran alevlerin ışığını ve yana attığı elindeki şişenin pırıltısını görebiliyordu artık. Adam doğrulup oturdu ve bir şeyler mırıldandıktan sonra acı acı öksürmeye başladı. Boş eliyle ağzını silerken de küfre başladı. Bruce dengesini bularak tüfeğinin süngüsünü kullanmak için durdu. Fakat Rafi daha çabuk davranmıştı. Adamın göğsüne ayağını dayadı ve onu sırt üstü yatırdıktan sonra öyle durup bir kürekle patatesleri çıkaran bir çiftçi gibi süngülü tüfeğini kullandı. Birden ağırlığını tüfeğe verince süngü adamın gırtlağına girip kayboldu. Vücut geriliverdi, bacaklar dümdüz uzanmış, kollar kazık kesilmişti. Parçalanan soluk borusundan hafif bir hava yükseldi. Ve sonra vücut ölüm yüzünden gevşedi. Rafi süngüsünü çekerek cesedin üstünden atladı. Bruce ucuz atlattım diye düşünüyor ve o ustalıkla öldürme karşısında duyduğu dehşeti bastırmaya çalışıyordu. Adamın gözleri adeta gülünç sayılacak bir hayretle açılmıştı. Şişe hala elindeydi. Göğsü çıplaktı. Düğmeleri açık pantolonunun önü kuruyan kanlardan sertleşmişti. Bruce bunun adamın kanı olmadığını nefretle tahmin etti. Mutfağa geçtiler. Bruce orasının boş olduğunu gördü. Beyaz fayans duvarlar hafif ışığı yansıtıyor, masada ve muslukta yığılı duran kullanılmış tencere ve tabaklar seçiliyordu. Bara eriştiler. Peykenin üstündeki fırtına lambası hafif sarı bir ışık veriyordu. Yarı açık pencereden içkinin pis kokusu yükselmekteydi. Raflarda şişe kalmamıştı. Adamlar köpeklerinin üstünde uyuyorlardı. Bir kısmı da köpekler gibi kıvrılıp yere yatmıştı. Çevrelerinde kırılmış kadehler, paralanmış eşyalar ve tüfekleri vardı. Biri dışarıya kusup kireç boyalı dış duvarda sarı bir iz bırakmıştı. Bruce Ruffin'in kulağına "Burada dur" diye fısıldadı. "Ben dönüp öne gideceğim. Böylece hem verandaya hem de salona bomba atabilirim. İlk el bombasının patladığını duyana dek bekle." Ruffin başını sallayarak tüfeğini duvara dayadı ve iki el bombası çıkarıp pimlerini çekti. Bruce usulca köşeyi dönüp yan duvar boyunca süzüldü. Salonun pencerelerine erişti. Bunlar sıkıca kapalı olduğu için eğilip camdan baktı. Açık kapıdan süzülen lambanın ışığı burasını da biraz aydınlatıyordu. Burada da adamlar yerlere uzanmış ve karşı duvarın dibindeki divanlara yatmışlardı. Horlamalarından orada en az 20 kişi olduğunu tahmin ederek acı acı gülümsedi. Nasıl bir kıyamet kopacaktı? Sonra basamakların dibinde bir şey dikkatini çekti ve yüzündeki gülüş sabitleşti. Dudakları gerilerek dişleri ortaya çıktı ve gözleri birer çizgi halini aldı. Dört kadının çıplak vücudundan oluşmuş bir et yığıntısı vardı orada. Onlar gayelerine hizmet ettikten sonra atılmışlardı. Haydutların uyumaları için yer gerekince hepsi bir yana sürüklenmişti. Şimdi dökülen saçlar, çıplak kollar ve bacaklar birbirine karışıp cesetler üst üste yığılmıştı. Bruce bundan sonra acıma olamaz diye düşündü ve o anda korkusunun yerini nefret aldı. Kadınlara dikkatle bakınca yatışlarından onların sağ olmadıklarını anlamıştı. Bundan böyle acımasına da imkan yoktu. Tüfeğini sol koluna takarak avuçlarını el bombalarıyla doldurdu. Bunların pimlerini çıkarıp çabucak köşeye gitti. Böylece oradan kapalı verandanın tamamını görebilecekti. İki el bombasını uyuyan adamların arasına yolladı. Bombaların betona çarparken çıkardıkları madeni sesi ve patlama mekanizmasını ve hazır olduğunu belirten çatırtıyı duydu. Hemen salon penceresinin altına çömeldi. Asker çantasından iki bomba daha çıkarıp pimleri çekerek kapalı pencerelerden içeriye salladı. Kırılan camların sesi verandadan gelen çift patlamaya karıştı. Odada biri hayret ve telaşla bağırdı, sonra Bruce'un tepesinde kalan pencereler dışarıya doğru patladı. Cam kırıkları yağmur gibi üstüne yağdı. Bruce pencere yerindeki kocaman delikten iki bomba daha sallarken patlamadan kulakları sağır gibi olmuştu. Salondan feryatlar, iniltiler geliyordu. Ruffin'in bombaları barın çift kanatlı kapısından içeriye uçtu. Bruce'un bombaları da korkunç beyaz bir alev olarak gök gürültüsü gibi salondaki sesleri bastırdı. Bruce içeriye iki bomba daha attıktan sonra verandanın köşesine koşup silahını kolundan indirdi. Elleriyle yüzünü örtmüş, parmaklarının arasından kanları sızan bir adam alçak verandadan yuvarlanarak dizlerinin üstünde sürünmeye başladı. Bruce çok yakından vurduğu için adam o anda sırt üstü yere düşüp bacaklarını açarak hareketsiz kaldı. Bruce geriye yola bakınca iki kişi daha gördü ama daha tüfeğini kaldırıp ateş edemeden kendi jandarmaları onları vurup yoldan toz kaldırdılar. Bruce veranda duvarından atladı, bağırıyordu fakat çıkardığı sesin bir anlamı yoktu. Korkusuz, heyecanlı ve bir an önce binaya, onların arasına girmeye istekliydi. Verandadaki cesetlere takılarak sendeledi. Yolun alt yanından açılan bir yaylım ateşinin mermileri yüzünün hemen önünden geçti. Ateşe başlayan kendi adamlarıydı. Hiddete kapılmadan "Budala serseriler" diye gürledi. Korkmuyor, öfkelenmiyor, sadece bağırma isteği duyuyordu. Ana kapıdan geçerek salona daldı. Burası oldukça loştu ama yine de karanlık ve düşen sıvaların tozlarına karşın çevresini seçebiliyordu. Merdivende beliren bir adam ansızın ateş edince bir mermi Bruce'un bacağının üstünü yaktı. Buna nişan almadan kalça hizasından karşılık verdi. Adam bağırarak merdivenden koşup sahanlıkta kayboldu. Bruce sağ elindeki bombayı savurup sahanlığın altına çarpmasını seyretti. Kapalı yerdeki patlama binayı sarstı. Bombanın beyaz alevi içeriği ve yukarıya kaçmaya çalışan damı aydınlattı. Adam birden havalanarak parça parça olup aşağıdaki odaya düştü. Bruce merdiveni üçer üçer atlayarak çıkıp yatak odalarının olduğu koridora girdi. Yarı sarhoş ve uykulu bir adam şaşkın şaşkın bir kapıdan çıkmaya çalışıyordu. Karnına sıktığı bir tek kurşunla biçti onu. Sonra cesedin üstünden atlayarak ikinci yatak odasının tepe camından içeriye bir bomba savurdu. Aynı şeyi üçüncü odaya da yaptıktan sonra o korkunç patlamalar, bağırmalar sırasında tekmeyle dördüncü kapıyı açtı. Bir adam karşıda durmuş, elinde tabancasıyla Bruce'u bekliyordu. İkisi aynı anda ateş ettiler. Haydutun kurşunu Bruce'un miğferine çarparak sekerken başını da şiddetle geriye itti. Bu darbe Bruce'u hızla yan duvara savurdu. Fakat bu arada o da arka arkaya ateş etti. Her kurşun hedefe erişip adamı karşı duvara zımbaladı. Dizüstü çöken Bruce sersemlemişti artık. Kulaklarında sanki 1 milyon aç sivrisinek vızıldıyordu. Silahını yeniden doldururken elleri eski hünerini yitirmişti. Ayağa kalkınca dizlerinde kesiklik hissetti ama elindeki dolu tüfek sayesinde yine güçlü bir erkekti. Koridorda başka biri üstüne geldi. Karanlıkta koyu renkli kocaman bir adam saldırıyordu. Onu öldürmeliydi, öldürmeliydi.
Ateş etme patron!
Gelen Rafi'ydi. Tanrı'ya şükürler olsun Rafi gelmişti. Kalan oldu mu?
Hepsi tamam patron, onları iyi temizledin.
Bruce kulaklarının uğultusu yüzünden bağırmak zorunda kaldı.
Kaç kişi?
40 kadar var. Tanrım ne pis iş. Her yan kan içinde o el bombaları.
Başkaları da olmalı.
Evet fakat burada yok patron. Gidip dışarıdaki çocuklara biraz yardım edelim. Birlikte koşarak koridordan geçip merdiveni indiler. Salonun yerleri ıslak ve yapışkandı. Her yanda cesetler yatıyordu. Kan ve paralanmış bağırsaklar yüzünden mezbaha gibi kokuyordu. Biri hala sağdı. Elleri ve dizleri üstünde kapıya doğru sürünmeye çalışıyordu. Rafi iki el ateş ederek onu yere yapıştırdı.
''Ön kapıdan çıkma patron. Bizim çocuklar seni mutlaka vururlar. Pencereden atla.''
Bruce pencereden dışarıya fırladı. Korunmak için yuvarlanarak veranda duvarının arkasına girdi. Sonra bir anda dizüstü doğruldu. Çok güçlü ve vurulamaz olduğuna inanmıştı. Rafi de yanındaydı.
Rafi işte bizim çocuklar geliyorlar diye haber verdi.
Bruce onların yolda yaylım ateş etmek ya da bomba atmak için durduklarını sonra yine koştuklarını gördü.
İşte Teğmen Henry'nin grubu da orada.
Aksi yönden çıkan jandarmalar da aynı biçimde bir koşuyor bir durup ateş ediyorlardı. Bruce Wally'nin onların yanında olduğunu gördü. Tüfeğini kalçasına dayamıştı ve ateş edince silahın tepmesiyle bütün vücudu sarsılıyordu. Birden silahsız bir adam gizlendiği bakkal dükkanından çıkarak yola koştu. Başını eğmiş kollarını sallayarak olanca gücüyle koşuyordu. Bruce onun yüzündeki paniği görecek yakınlıktaydı. Adam ağır çevrilen filmlerdeki gibi yavaş yavaş hareket ediyordu sanki. Alevler onu acımasızca aydınlatıyor, biçimsiz gölgesini önüne düşürüyordu. Kurşunlar vücuduna saplanınca hemen düşmedi. Ayakta sendeleye sendeleye bir daire çizdi. Saldıran arıları kovmak ister gibi kollarını kaldırmış sallarken mermiler vücuduna saplanıyor, giysisinden toz kaldırıyorlardı. Bruce'un yanında duran Rafi dikkatle nişan alıp onu başından vurarak bu işi bitirdi. Bruce itiraz etti. Daha fazla olmaları gerek. Onlar nerede gizleniyorlar?
O bir oda sanırım.
Bruce hemen başını çevirerek Union Minia binasına baktı. Pencereler karanlıktı ama birinin hareket ettiğini görür gibi oldu. Hemen Wally'nin adamlarına döndü. Onlardan dördünün Wally'nin ardı sıra koştuklarını fark etti. Olanca sesiyle Henry diye haykırdı. Dikkatli ol, binanın sağ yanındaki büroya dikkat et. Ama çok geç kalmıştı. Karanlık pencerelerden patlayan tüfeklerin namlularından çıkan alevler gözüktü. Koşan küçük gruptakiler biçildiler. Bruce'la Rafi birlikte ateş ederek otomatik tüfeklerini pencerelere boşalttılar. Bruce silahını yeniden doldururken Wally'nin adamlarının vurulduğu yere baktı yine. Wally'nin hala ayakta olduğunu görünce gözlerine inanamadı. Tek sağ kalan oydu. Wally zikzaklar çizerek koşup onların yanına erişti. Alçak duvarın üstünden atlayıp yere çöktüler. Bruce, yaralı mısın diye sordu.
Yok canım, hadlerine mi düşmüş? Namussuzlar ateş etmesini bile bilmiyorlar.
Wally kafa tutar gibi haykırırken sözleri sessizlikle uzaklara kadar yayıldı. Tüfeğini çabucak yeniden doldurdu.
Yana çekil diye omurdandı. Şu namussuzları taramama izin ver.
Tüfeği kaldırıp kundağını duvara dayadıktan sonra dipçiyi omzuyla destekledi ve şirket binasına ateşe başladı. Bruce silah sesleri arasında bağırdı.
Ben de bundan korkuyordum işte. Şimdi kasabanın tam ortasında bize karşı koyan küçük bir güç var. Orada 15-20 kişi olabilir. Onları binadan çıkarmamız günler alabilir.
İstasyonda duran üstü brandayla kapalı kamyonlara büyük bir istekle baktı. Hem adamlar bulundukları yerden kamyonları koruyabilirler. Amacımızı anlayınca tankere ateş eder, böylece kamyonları da havaya uçururlar. Alevler tankerin parlak sarı ve kırmızı boyasına vuruyordu. Açıkta duran tanker çok kocaman ve korunmasız görünmekteydi. Yok olması için atılan yüzlerce kurşundan bir teki yeterliydi. Sonunda onlara saldırmamız gerek diye kararını verdi. Wally'nin grubundan kalanlar şirket binasının arkasına mevzilenmişlerdi. Oradan ateş ediyorlardı. Bruce'un grubu otele erişmiş, pencerelerin ardına yerleşmişti.
Rafi,
Bruce dev zenciyi omuzundan tuttu. Yanımıza 4 adam alarak şirket binasının arkasına geçeceğiz. Orada sadece 20 metre kadar korunmasız bir yer var. Onu aşıp bir duvarın dibine sığındık mı bize ilişemezler. Böylece içeriye el bombası da atabiliriz. Rafi'nin sesi gök gürültüsü gibiydi.
Buradan o 20 metre 20 mil gibi gözüküyor.
Ama yine de çuvalla el bombasını alarak veranda duvarının arkasından sürüne sürüne çıktı.
Bruce, gidip 4 adam seç diye emir verdi. Peki patron, seni mutfakta bekleyeceğiz.
Henry, beni dinle.
Evet, ne var?
Oradaki köşeye erişince sana el sallayacağım. O zaman gitmeye hazırız demektir. Yaylım ateşle bizi olabildiğince korumaya çalış. Adamların da kafalarını duvarın ardından çıkarmasınlar.
Wally, tamam diyerek yine ateşe başladı.
Biz binaya yaklaşınca üstümüze ateş etmemeye çalış. Wally dönüp Bruce'a bakarak pis pis güldü.
Biliyorsun, yanlışlıklar olabilir, söz veremem. Ayrıca sana nişan almak çok zevkli iş doğrusu.
Bruce, şakanın sırası değil dedi. Wally yine sırıttı.
Şaka eden kim?
Bruce mutfakta bekleyen Rafi ile 4 jandarmanın yanına gidip onlara gelin diye işaret etti. Onları mutfak avlusundan geçirip dışarıdaki tuvaletlerin arkasına soktu. Buranın kokusu çok yoğun ve pisti. Köşeyi dönüp yolu aşarak şirketin gerisindeki binaya yaklaştılar. Orada durup cesaret ve güç almak için birbirlerine sokuldular. Bruce mesafeyi gözleriyle ölçtü. Sonra çok değil diye fikrini açıkladı.
Rafi söylendi, bu görüşe bağlı.
Bu yana sadece 2 pencere açılıyor.
2 tane yetmez mi? Daha başka kaç pencere istiyorsun?
Unutma Rafi, sadece bir kez ölebilirsin.
Rafi, bir kişi de yeterli diye karşılık verdi. Konuşmayı keselim patron, çok konuşmak insanı korkak yapar.
Bruce gölgelerden çıkarak binanın köşesine yaklaştı. Otele doğru el salladı. Verandanın ucundan kendisine karşılık verildiğini de görür gibi oldu. Derin bir soluk alarak haydi hep birlikte dedi. Bir an bekledikten sonra ileriye fırladı. Artık kendisini cesur ve dokunulmaz görmüyordu, küçülmüştü. Bacakları çok ağır hareket ettiği için de yerinde durur gibiydi. Arka pencereler ona bakıyorlardı sanki.
Şimdi diye düşündü, şimdi öleceksin.
Sonra mırıldandı.
Kurşun nereme girecek? Ne olur karnıma saplanmasın. Tanrım, karnıma saplanmasın.
Bacakları sertleşmiş, kendi kendine hareket eder gibi onu yarı yola kadar götürdü. Bruce kendi kendine 10 adım kaldı dedi. Ne olur bunu aşayım.
Fakat sakın kurşun karnıma girmesin.
Tanrım, karnıma saplanmasın. Bunun hayali tüylerini ürpertmiş, koşarken karnını olanca gücüyle içine çekmişti. Birden arka pencereler pırıl pırıl aydınlandı. Karanlık binada bembeyaz parlak ışıklı dikdörtgenler belirmişti. Pencerelerin camları yaşlı birinin ağzından saçılan tükrükler gibi çevreye uçuştular. Sonra pencereler yine karardı. Oradan kara dumanlar çıkıyor ve patlamanın etkisiyle Bruce'un kulakları çınlıyordu. Çok şaşırmıştı. Bir el bombası, biri orada bir el bombası patlattı. Hiç durmadan arka kapıya erişip hızla dayanarak açtı. Odaya dalar dalmaz dumanlar arasında öksürürken ateşe başladı. Ölmek üzere olan fakat hala kımıldayan adamlara deli gibi kurşun yağdırıyordu. Loşlukta gerideki duvarın önünde uzun beyaz bir şey yatıyordu. Bu bir vücut, çıplak bir beyaz erkeğin vücuduydu. Bruce yaklaşarak eğilip baktı. Andre dedi. El bombası da Andre attı. Sonra yanına çömeldi. 14. ayrımın sonu. Sayfa 209.